Ayrım 37, Uygarlık Tarihi, sayfa 353. Savaşın başlaması. 23 Ağustos 1939'da Hitler ve Stalin arasında yapılan Almanya ile Sovyetler Birliği saldırmazlık anlaşmasından bir hafta sonra Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgaliyle savaş başladı. Hitler'in Fransa ve İngiltere'nin birlikte verdiği ultimatomu reddetmesiyle bu iki devlet Almanya'ya savaş ilan etti. 3 Eylül 1939. Polonya'nın durumu SSCB'yi harekete geçirdi. Sovyet orduları 17 Eylül'de Polonya sınırını aşarak 23 Ağustos 1939 tarihli Alman-Sovyet Anlaşması'nda kendilerine ayrılan yerleri işgale başladı. Doğu sınırını güvenlik altına alan Almanya batıya yöneldi. Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u işgal etti. Alman orduları kısa süre içerisinde Paris'e girdi. Yapılan ateşkesle Fransa'nın kuzeyi Almanya'nın denetimi altına alındı. 1941 yılına gelindiğinde Almanya, Avrupa'nın büyük kısmına, Balkanlara, Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne egemen olmuştu. Uzak Doğu ve Japonya. Batı'da Almanya'nın genişlemesi sürerken Japonya, Uzak Doğu'da bir süreden beri başlattığı yayılmacı politikalarına hız verdi. Avrupa'da savaşın devam etmesi ona bu fırsatı vermekteydi. Amacı Pasifik İmparatorluğunu kurmaktı. Fakat bu noktada ABD ve Sovyet Rusya ile çıkarları çatışmaktaydı. Japonya, Sovyet Rusya ile olan anlaşmazlığını 13 Nisan 1941'de Moskova'da bir tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması ile giderdi. Böylece batısını güvenlik altına aldı. Uzak Doğu Savaşı ile Japonya'nın ABD'nin Hawaii'de Pearl Harbor'da bulunan deniz üslerini bombalamasıyla başladı ve hızla genişledi. Savaşın sonucu. 1943'ten sonra savaş Almanya'nın aleyhine döner. Özellikle müttefiklerin Normandiya çıkarmasıyla Alman düşüşü başlar. Uzak Doğu'da ise Japonya, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atom bombası atmasıyla kayıtsız şartsız teslim olur. 1945 yılında mihverin tamamı Almanya, Japonya, İtalya öne sürülen şartları kabul ederek savaştan çekildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yapılan toplantılar. Yaklaşık 6 yıl süren milyonlarca insanın can kaybına, bir o kadar insanın sakat kalmasına ve hatta atom bombası nedeniyle uzun bir süre psikolojik bunalımlara neden olan İkinci Dünya Savaşı, daha sona ermeden savaş sonrası durumlar için konferanslar yapılmaya başlanmıştı. Atlantik Demeci Bildirisi 14 Ağustos 1941. ABD'nin daha savaşa girmeden önce savaş sonrası düzenle ilgili olarak hazırlamış olduğu bu bildiri 14 Ağustos 1941'de Roosevelt ve Churchill tarafından Atlantik'te bir savaş gemisinde imzalandı. 1 Ocak 1942'de Washington'da 26 devlet tarafından imzalanmış demeç şu şekilde özetlenebilir. ABD ve Büyük Britanya topraklarını genişletmek istememektedirler. Toprak değişikliği arzu edilmemektedir. Her ulus kendi istediği hükümet biçimini seçebilecektir. Bütün devletler dünya ticaretine eşit bir şekilde katılabilecektir. Uluslararasında ekonomik anlamda tam işbirliği istenmektedir. Deniz ve okyanuslarda serbest dolaşım, ticaret. Nazi istibdadının yıkılmasından sonra bütün ulusların güvence içinde yaşadıkları bir barışın sağlanması. Casablanca Konferansı 14-29 Ocak 1943. Bu konferans Roosevelt ve Churchill arasında yapıldı. Toplantıya Stalin de davet edilmişse de gelemedi. Konferansta şu kararlar alındı. Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için Sicilya'ya çıkarma yapmak, Balkanlarda yeni bir cephe açmak için Türkiye'yi savaşa katılmaya ikna etmek. Konferans müttefiklerin siyasi birliğini sağlayamamakla birlikte stratejik yönden uyum sağladıkları bir toplantı oldu. Washington Konferansı 12-16 Mayıs 1943. Yine Roosevelt ve Churchill'in katıldığı bir konferanstır. Konferansta şu kararlar alınmıştır. İtalya'nın işgal edilmesi, Türk havaalanlarından yararlanılması, savaşa katılması, ikinci cephenin Fransa'da açılması, savaş sonrası barışı koruma sorumluluğunun ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin'e verilmesi. Şifre adı dolayısıyla Trident Konferansı da denilen bu toplantıda ayrıca bu dört devletin oluşturduğu Dünya Konseyi'ne bağlı olmak üzere Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Bölge Konseyleri oluşturulacaktır. Avrupa, Tuna, Balkan ve İskandinav Federasyonlarından oluşacak bir konfederasyon kurulacaktır. Türkiye de Balkan Federasyonu'na dahil olacaktır. Quebec Konferansı, 11-12 Ağustos 1943. Savaşın ortalarında yapılan bu toplantıda Churchill ve Roosevelt, Almanya'nın silahsızlandırılmasını ve kontrol altına alınmasını, Türkiye'nin savaşa sokulmasını, ikinci cephenin Balkanlar'da açılmasını tartıştı ve görüştüler. Ancak ikinci cephenin Fransa'da açılması kararlaştırıldı. Moskova Konferansı, 19 Ekim 1 Kasım 1943. ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları 19 Ekim 1943'te Moskova'da savaşta meydana gelen son gelişmeleri görüşmek ve savaş sonrası Almanya'nın durumunu değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Konferansta ayrıca Türkiye'ye hemen savaşa katılması için baskı yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca üç devletin hükümet başkanları arasında bir konferansın yapılması da kabul edildi. Kahire Konferansı, 22-26 Kasım 1943. ABD, İngiltere ve Rusya'nın devlet başkanlarının yapacağı toplantı öncesinde Roosevelt ve Churchill görüşmeye karar verdiler. Uzak Doğu sorunlarının da görüşüldüğü bu toplantıya Çin Devlet Başkanı Chiang Kai-shek de katıldı. Toplantıda herhangi bir karar verilmeyip sadece görüş alışverişi yapıldı. Tahran Konferansı, 28 Kasım 1 Aralık 1943. Dışişleri Bakanlarının Moskova Konferansı'nda üç devletin hükümet başkanlarının toplanmasına karar verilmişti. Ancak toplantının yeri uzun süren görüşmelere neden oldu. Düşünülen yerler Ankara, Bağdat ve Tahran idi. Sonuçta Stalin'in ısrarı üzerine toplantının Tahran'da yapılması kararlaştırıldı. Churchill, Roosevelt ve Stalin'in bir araya gelmesiyle oluşturulan toplantıda savaş ve savaş sonrası düzen ele alındı. Tahran Konferansı'nın önemli sonucu, zafere yaklaşıldıkça müttefikler arası görüş ayrılıklarının giderek belirginleşmeye başlamasıydı. Yalta Konferansı, 4-11 Şubat 1945. Üç büyüklerin, ABD, İngiltere, Rusya, bir araya geldiği bu toplantıda savaş sonrası dünyanın alacağı biçim üzerinde duruldu. Savaş sürecinde gözlerden saklanan gizli düşünceler, barış düzeninin sürecinde yavaş yavaş açığa çıktı. Her üç devlet de kendi amaç ve tasarılarını gündeme getirmeye başladı. Bu nedenle Yalta Konferansı, 1815 Viyana Konferansı'na benzetilebilir. Konferansta Türkiye ile ilgili olarak Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan boğazların statüsünün Rusya lehine değiştirilmesine ve durumun Türkiye'ye bildirilmesine de karar verildi. Konferans Büyük İttifak'ın sonunu getirdi ve bundan sonra ittifak devletleri arasında rekabet ve mücadele başladı. Potsdam Konferansı, 17 Temmuz 12 Ağustos 1945. Savaşın sona ermesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sorunların çözümü için üç büyük devlet temsilcisi Berlin yakınında Potsdam'da bir araya geldi. Birçok konunun Polonya, Almanya, Avusturya, İtalya, İspanya, İran, Boğazlar vesaire görüşüldüğü toplantıda Almanya dört bölgeye ayrıldı. Bu bölgeler ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yönetilecekti. Doğu Prusya, Rusya ve Polonya arasında bölüşüldü. Almanya'nın sanayisinin azaltılmasına ve ordusunun lağvedilmesine karar verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası genel durum. Avrupa. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde dünyada artık barışın egemen olacağı sanılmıştı. Çünkü savaş sonunda Avrupa ülkeleri tam bir çöküntü içerisindeydi. Almanya tam bir enkaz durumundaydı. Ekonomisi ve sanayisi çökmüş, halkı şaşkın bir durumdaydı. Savaştan sonra Avrupa'nın gücünü yitirmesiyle dünya politikasına iki yeni kuvvet, ABD ve Sovyet Rusya yön verir olmuştu. Sovyet Rusya'nın etkinliğiyle yine dünya politikasında ideoloji de ön plana çıkmış oldu. Sovyet Rusya'nın komünist düzen ve ideolojiyi yayma girişimlerine karşı ABD'de Truman doktrini ve ardından Marshall planı ile engel olmaya çalıştı. Bu da iki kutuplu dünyada soğuk savaşın başlangıcı oldu. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri de sömürgeciliğin tasfiyesidir. 19. yüzyılda Japonya'nın gerçekleştirdiği kalkınmayı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu halkının da farklı bir açıdan bağımsızlık savaşı ile gerçekleştirmesi Asyalı ve Afrikalı uluslara örnek oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu uluslar bağımsızlık için ayaklanmaya başladılar. En azından fiili emperyalizmin sonu geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin bir başka önemli gelişmesi ise ABD öncülüğünde NATO'nun kurulmasıdır. Kuzey Atlantik Paktı 1949. Buna Sovyet Rusya'dan cevap gecikmedi. Ekonomik işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak COMECON ve Varşova Paktı 1955 kuruldu. Japonya ve Çin. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan iki atom bombası ile maddi ve manevi bir çöküntü yaşayan Japonya, bu travmayı hemen atlatarak kısa sürede demokrasi ve sanayi hamlelerini gerçekleştirdi. Siyasi ve ekonomik alanda atılan doğru adımlarla mucizevi bir şekilde kalkınarak dünyanın en zengin ve güçlü devletleri arasına girdi. Çin'de ise İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında iç savaş başladı. 1950'lerden sonra Mao Zedong liderliğinde komünist bir rejim kuruldu. Orta Doğu. Savaş sonrası dönemde Avrupa'da karşılıklı barış dönemi egemen olurken Orta Doğu sonuçları sonraki yüzyıllarda da devam edecek trajedi dönemine sürükleniyordu. Birinci Dünya Savaşı içinde İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour'un yayınladığı deklarasyonla Filistin'e Yahudi göçü hızlandı. Bu süreç Hitler'in iktidarı ile birlikte büyük rakamlara ulaştı. Birleşmiş Milletler'in 1947'de İngiltere'nin önerisiyle Filistin'i iki devlete ayırma planı Orta Doğu'yu iyice gerdi. Sonunda 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kuruldu ve Orta Doğu'da artık sular hiç durulmadı. İlk Arap-İsrail Savaşı 1948'de çıktı ve 1949'da İsrail'in zaferiyle sonuçlandı. Bu arada Sovyetler Birliği de Orta Doğu'da Mısır ile işbirliği içerisine girdi. Ancak aklın galip gelmesiyle yeni bir savaş durumunun kıyısından dönüldü. Bununla birlikte ABD ve Rusya Orta Doğu'da karşı karşıyaydı. Sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni gelişmelerle birlikte Küba krizi, Orta Doğu vesaire, üçüncü bir dünya savaşının eşiğine gelmiş ancak sağduyunun galip gelmesiyle buna izin verilmemiştir. Dünya böylesi gergin bir şekilde 15 yıl geçirdi. Bu döneme Soğuk Savaş dönemi 1945-1960 denildi. Soğuk Savaş döneminin uygarlık tarihi açısından en önemli özelliği ise bu dönemde Asya ve Afrika'daki sömürge ulusların bağımsızlaşma mücadelesine girmeleri oldu. Bu ülkelerin örnek alacakları diğer ülkelerde gelecek 15 yılda bağımsızlıklarına kavuşacaklardı. Nitekim Birleşmiş Milletler kurulduğunda 51 üyesi varken bağımsızlık hareketleriyle birlikte bu sayı 131'e yükseldi. 80 yeni devletten 59'u yeni bağımsızlığını kazanan Avrupalıların Afrika ve Asyalı sömürgelerinden oluşuyordu ve 3. Dünya ülkeleri olarak adlandırılmaktaydı. Tüm bunlara Avrupa ve Amerika'daki yoğun sanayileşme ve sermaye birikimini de ekleyince uluslararası kapitalin yeni yollar bulması da kaçınılmaz olmaktaydı. Ortaya çıkan yoğun sermaye birikimine karşılık 3. Dünya ülkelerindeki sermaye açığı borçlanmayı beraberinde getirdi. Böylece uluslararası sermaye bağımlılaştırma için yeni bir yol buldu. Bu süreçte gelişmiş ülkeler zenginliklerini artırırken az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin önce ekonomilerini, sonra ticaretini, en sonunda da siyasetini batılı merkezlere bağımlı hale getirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve yakın dönemde dünyayı etkileyen diğer gelişmeler ise ABD ve Rusya arasındaki uzay savaşları, ABD'nin Vietnam yenilgisi, Kore Savaşı, Rusya'nın Afganistan'ı işgali, Yugoslavya'nın parçalanması, İran-Irak Savaşı ve ABD'nin Irak'ı işgali sayılabilir. 21. Yüzyıl ve Küreselleşme. Küreselleşme kavramı 1980'lere doğru Harvard, Stanford, Columbia gibi prestijli Amerikan işletme okullarında kullanılmaya başladı ve yine bu çevrelerden çıkmış bazı iktisatçılar tarafından popüler hale getirildi. Yeni bin yılın sihirli sözlerinden biri olan bu kavramın tanımı ve içeriği konusunda pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen bunlar sosyolog Emre Kongar'a göre körlerin fili tanımlaması gibidir. Kimileri küreselleşme denince dünya ekonomilerinin birbiriyle entegrasyonunu anlıyor. Kimileri dünyanın küçülmesinden, global bir köy haline dönüşmesinden bahsediyor. Kimileri kültür farklılıklarının ortadan kalkmasından. Bunların yanında ortaya atılan yeni tezlerle ulus devletin ortadan kalktığı, her etnik topluluğun devlet haline geleceği de ileri sürülmektedir. Oysa ki küreselleşmenin içeriğinde hepsi birlikte olmakla beraber tek başına hiçbiri bir anlam ifade etmemektedir. Kongar'a göre küreselleşme dünyanın yaşadığı tarım ve endüstri devrimlerinden sonra ortaya çıkan üçüncü büyük devrimin, iletişim ve bilişim, telefon ve bilgisayar devriminin görüntülerinden biridir. Buna bir de Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle 1945'ten bu yana devam eden Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve iki kutuplu dünyadan tek kutuplu, merkezli dünyaya geçilmesi eklenince süreç tamamlanmaktadır. Bu yaklaşımı şematik olarak Baskın Oran şöyle tanımlamaktadır. bugün yaşananların üçüncü küreselleşme olduğu söylenebilir. Bunu bir tabloyla şematize edecek olursak şöyle bir sonuç ortaya çıkacaktır. İtici güç. Birinci küreselleşme, denizcilikteki gelişmeler, merkantilizm. İkinci küreselleşme, sanayileşme ve doğurduğu gereksinimler. Üçüncü küreselleşme, 1. 1970'lerde çok uluslu şirketler. 2. 1980'lerde iletişim devrimi. 3. SSCB'nin yıkılması ile 1990'larda Batı'nın rakibinin kalmaması. Yöntem. 1. Küreselleşme. Önce kaşifler, sonra askeri işgal. 2. Küreselleşme. Önce misyonerler, sonra kaşifler, sonra ticaret şirketleri, en sonra işgal. 3. Küreselleşme. Kültürel ideolojik etki. Böylece ülkenin her yanı ekonomik, siyasal, sosyal olarak kendiliğinden etkileniyor. Haklı gösteriş. 1. Küreselleşme. Putperestlere Tanrı'nın dinini götürme. 2. Küreselleşme. Beyaz adamın yükü. Uygarlaştırıcı görev. Irkçı teoriler. 3. Küreselleşme. En yüksek uygarlık düzeyi. Uluslararası topluluğun iradesi. Piyasanın gizli eli. Küreselleşme herkesin ortak çıkarınadır. Sonuç. 1. Küreselleşme. Sömürgecilik. 2. Küreselleşme. Emperyalizm. 3. Küreselleşme, globalleşme. Siyaset bilimi, işletme, finans, sosyoloji gibi birçok farklı disiplinin küreselleşme kavramını kendi perspektifleri açısından ele almaları sonucunda küreselleşmenin birbirinden bağımsız 8 farklı boyutu ortaya konmuştur. 1. Ekonomik küreselleşme. Çok uluslu firmaların dünyanın her yerinden sermaye ve emek kullanan yeni küresel üretim sistemlerine geçmesi. 2. Siyasal küreselleşme. Serbest pazar ekonomisi, kamu harcamalarının kısılması, özelleştirme vesaireyi öngören neoliberal politikaların tüm dünyaya yayılması. 3. Sosyal küreselleşme. Dünya toplumu fikirlerinin yaygınlaşması, uluslararası sivil toplum hareketlerinin yaygınlaştığının düşünülmesi. 4. Teknolojik küreselleşme. Başta internet olmak üzere bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması. 5. Finansal küreselleşme. Dünya sermaye piyasalarının artan karşılıklı bağımlılıkları ve ortaklıklar kurmaları. 6. Coğrafi küreselleşme. Artan iletişim ve ulaşım fikriyle sınırsız dünya fikri. 7. Kültürel küreselleşme. Başta Amerikan olmak üzere batılı kültürel değerlerin egemenliğinde tek boyutlu bir dünya kültürünün oluşması ve küresel ürünlerin tüketilmesi. 8. Ekolojik küreselleşme. Sınır tanımayan küresel ekolojik sorunların ortaya çıkışı ve ortak eylem planı gerektirmeleri. Özetlenecek olursa Emre Kongar'ın belirttiği gibi küreselleşme siyasal, ekonomik ve kültürel ölçülerde oluşmaktadır. Küreselleşmenin siyasal ayağı çok kısaca ABD'nin siyasal liderliği ve dünya jandarmalığıdır. Ekonomik ayak küreselleşmede uluslararası sermayenin egemenliği anlamına gelmektedir. Yani uluslararasında dolaşan Türkiye'nin gelirlerinin 10 katı bir para var. Dünyaya egemen olan bu para her şeyi belirliyor. Kültürel ayak ise iki boyutludur. Birinci boyut tüketim kültürünün dünyadaki egemenliğidir. Aynı tarz beslenme, aynı markaları giyinme, aynı kanallardan benzer şeyleri izleme. Kültürel ayağın diğer boyutu ise mikro milliyetçilik ve mikro dincilik olarak özetlenebilir. Bu her bir alt kültür grubunun siyasal birlikten koparılarak bağımsızlığa kavuşturulması eğilimidir. Yani insanın tek düze bir tüketim kültüründe marka ve firma imajlarıyla birleştirilmesi, bütünleştirilmesi sağlanırken siyasal bazda kültür temeline dayalı olarak mikro parçalara bölünerek siyasetten iyice uzaklaşması hedeflenmektedir. Yukarıda söylediklerimizden de anlaşılacağı üzere küreselleşmenin temel hedefi ulus devletlerdir. Bunlara göre ulusal bağımsızlık diye bir kavrama da gerek yoktur. Çünkü bağımsızlık bir ulusa çıkarlarını savunmak için gereklidir. Oysa küreselleşme ülke, ulus sınırlarını ve gümrüklerini kaldırdığına göre artık ortada ne diğerlerininkinden farklı bir ulusal ülke çıkarları ne de çıkarları savunulacak bir ülke kalacaktır. Bu ve benzeri dayatmalarla dünyada değişim o kadar baş döndürücü bir şekilde yaşanmakta ki yerel hükümet yetkilileri, bürokratlar, siyasetçiler ulusal kimliklerini yitirirken şirket yöneticileri, gazete patronları öne çıkmaktadır. Küresel kültür piyasalarının yarattığı yeni insan tipi kendi ülkesine yabancılaşırken özendiği ülkelerce de kabul edilmemektedir. Bu kişiler yerel ülke sorunlarını uluslararası finans örgütlerinin küresel reçeteleriyle çözeceklerine inanıyor, ancak büyüyen yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Eskiden dünya savaşlarıyla değiştirilen ülke sınırları artık barış içinde güle oynaya yenileniyor ya da ilgili ülkelerin başkan, dışişleri bakanı ya da başbakanlarınca açıklanıyor. Dünya ticaret hacminin büyümesine karşın yoksul ülkeler daha çok yoksullaşıyor. Yoksulluk yalnızca az gelişmiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de yayılmakta. Sermaye ihracı üretimsizliğe, üretimsizlik yeni toplumsal sorunlara yol açıyor. Terörizm. Ne yazık ki küreselleştirilmeye çalışılan dünyada terörizm de küreselleşmektedir. Sonuç olarak küreselleşme olgusu yadsınamaz bir gerçek, onaylayıp onaylamamakla bireylere kalmış bir konu. Ancak bunu tamamlanmış bir süreç saymak doğru olmayacaktır. Çünkü küreselleşmenin en ileri aşamalarında bile bağımsızlık bir gereksinim olarak varlığını devam ettirecektir. Belki de bu düzenin doğal sonucu olarak dünya şimdiden yeni bir bloklaşmaya başlamış durumda. Üç büyükler arka bahçelerinde kendi imparatorluklarını koruyorlar. Genişletilmiş ortak pazarlarla 21. yüzyılın süper blokları oluşturuluyor. Sanki zaman içinde geçmişe gidiliyor. 20. yüzyılı başında İngiltere'nin devletler topluluğu, Fransa'nın Kuzey Afrika'sı, ABD'nin Güney Amerika'sı varken şimdi Almanya'nın AB'si, ABD'nin NAFTA'sı, Japonya'nın APEC'i var. Ancak bloklar global düzeydeki etkinliklerin yarısını ortadan kaldırıyor. Ekonomik alanda yakalanan, hatta geçilen ABD, askeri üstünlüğünü sürdürmede kararlı görünüyor. Bunun için bütün dünyada ve Avrupa'da özellikle güvenlik konularının uluslaşmasını özellikle istemiyor. Tarih sanki yeniden yaşanıyor ve dünya 21. yüzyıla, 100 yıl öncesine benzer koşullarda giriyor. Özet, amaç 1. Birinci Dünya Savaşı'nın tarihsel kökenlerini açıklayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri 1815-1914 arasının siyasal ve diplomatik gelişmelerinde yatmaktadır. Özellikle Fransız devrimi ile milliyetçiliğin ortaya çıkması Avrupa güç dengesini ve uluslararası ilişkileri derinden etkilemiştir. Amaç 2. Dünyanın güçlü devletler tarafından sömürgeleştirilme sürecini kavrayalım. Birliklerini yeni tamamlayan devletler güç ilişkileri içerisine girerek bloklar oluşturdu, aynı zamanda bir güç gösterisi olarak sömürge yarışına girdi. Uzak Doğu Afrika derken savaş Avrupa'ya yaklaştı. Balkanların paylaşılması planları üzerindeki anlaşmazlık barut fıçısını ateşledi ve 5 kıtaya yayılan ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan Dünya Savaşı başladı. 1914-1918 yılları arasında hem savaşlar hem de savaş sonrası dünyanın paylaşılması planları yapıldı. Savaş sonrasında geçici barış dönemi, izlenen yanlış politikalar yeni ve genel bir savaşın nedenlerini oluşturdu. Amaç 3. Birinci Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin paylaşım hırslarının yeni bir savaşın tohumlarını nasıl attıklarını tartışalım. Özellikle Almanya'da Hitler'i iktidara Dünya Savaşı'nın galiplerinin ezici politikaları taşıdı. 1 Eylül 1939'da Almanların Polonya işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başladı. Avrupa haritasını tamamen değiştiren Alman işgalleri Polonya, Fransa, Danimarka, Norveç vesaire ile devam eden savaş ABD'nin Japonya'ya attığı iki atom bombası ile sona erdi. Amaç 4. Birinci Dünya Savaşı'ndaki benzer hatalardan ders alınmamasının dünyayı İkinci Dünya Savaşı sonrasında da nasıl kutuplaşmaya götürdüğünü kavrayalım. Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan barış anlaşmalarındaki benzer hatalar İkinci Dünya Savaşı sonrasında da tekrarlandı. Artık dünyada iki süper güç vardı, ABD ve Sovyet Rusya. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin ilk 15 yılı 1945-1960 Soğuk Savaş dönemi diye adlandırıldı. Varşova Paktı, Kuzey Atlantik Paktı. Ancak daha sonra bu bloklar içerisinde de kısmi yapı değişiklikleri oldu. Hatta iki güç Orta Doğu'da yeni bir savaşın eşiğinden döndü. Sonraki süreç ise silahsızlanma anlaşmalarının yoğunlaştığı bir dönem oldu ki bu dönemde yumuşama, detant olarak adlandırıldı. Amaç 5. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlık savaşlarının arttığını, sömürge imparatorluklarının sonunun geldiğini kavrayalım. Süreç içerisinde dünyadaki diğer coğrafyalarda bağımsızlık hareketlerinin arttığı ve yeni devletlerin kuruluşu gözleniyor. Bu hareketler sömürge imparatorluklarının İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda vesaire sonunu getirdi ve bu devletler sömürgeleri birer birer terk etmek zorunda kaldı. Amaç 6. Küreselleşmenin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını, dünyayı nereye yönelttiğini tartışalım. 1985 yılına gelindiğinde dünyayı ilgilendiren önemli bir gelişme Sovyet Rusya'da Mihail Gorbaçov'un iktidara gelişiydi. Glasnost, ekonomide açıklık ve perestroika, yeniden yapılanma olarak adlandırılan reformlara ivme kazandırılması Rusya'da bağımsızlık eğilimlerini artırdı ve SSCB dağıldı. Artık dünya tek kutuplu ve tek merkezliydi. ABD bu yapıyı güçlendirmek ve hatta daha da sağlamlaştırmak için ideolojik temeller oluşturmaya başladı. Yeni dünya düzeni veya küreselleşme, globalleşme Amerikan çevrelerinde işlenmeye ve dünyaya dayatılmaya çalışıldı. Uluslararası sermaye ve onun güdümündeki resmi kuruluşlar, Dünya Bankası, IMF aracılığı ile de tüm dünyada yaşanan bir süreç haline getirildi. Kendimizi sınayalım. 1. Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri yönü hangi anlaşmayla sona ermiştir? A. Lozan Anlaşması 1923, B. Ankara Anlaşması 1921, C. Mondros Ateşkesi 1918, D. Londra Anlaşması 1915, E. Mudanya Ateşkes Anlaşması 1922. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise işgallere karşı tepkiler ve Türk Kurtuluş Savaşı konusunu yeniden okuyunuz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri değildir? A. Bloklaşma, B. Silahlanma yarışı, C. Milliyetçilik, D. Sömürge arayışı, E. İtalya'nın emperyalist amaçları. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise Birinci Dünya Savaşı ve sonuçları 1914-1918 konusunu tekrar okuyunuz. 3. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı ana cephelerden biri değildir? A. Kafkas, B. Galicia, C. Çanakkale, D. Kanal, E. Irak. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi konusunu tekrar okuyunuz. 4. Aşağıdaki Birinci Dünya Savaşı'na son veren devlet ve barış anlaşmaları eşlemelerinden hangisi yanlıştır? A. Osmanlı-Mondros, B. Bulgaristan-Nöyi, C. Macaristan-Trianon, D. Almanya-Versailles, E. Avusturya-Saint-Germain. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise savaş sonunda imzalanan ateşkes ve barış anlaşmaları konusunu tekrar okuyunuz. 5. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kongreler yoluyla örgütlenme sürecinde Mustafa Kemal hangi kongrede tüm ulusal örgütleri tek çatı altında birleştirmiştir? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Balıkesir Kongresi, D. Alaşehir Kongresi, E. Afyonkarahisar Kongresi. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise işgallere karşı tepkiler ve Türk Kurtuluş Savaşı konusunu tekrar okuyunuz. 6. Aşağıdakilerden hangisi 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde de gerçekleşen olaylardan biri değildir? A. İtalya'da faşizm, B. Almanya'da nasyonal sosyalizm, C. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, D. Japonya'nın Uzak Doğu'ya yayılımı, E. Yalta Konferansı. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise iki savaş arası dönem konusunu tekrar okuyunuz. 7. İkinci Dünya Savaşı içerisinde 28 Kasım 1 Aralık 1943 toplanan ve ABD Roosevelt, İngiltere Churchill ve Sovyet Rusya Stalin'in bir araya gelmesiyle oluşan savaşın ve savaştan sonraki düzenin ele alındığı toplantı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahran Konferansı, B. Quebec Konferansı, C. Yalta Konferansı, D. Moskova Konferansı, E. Potsdam Konferansı. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise Tahran Konferansı konusunu yeniden okuyunuz. 8. 1. Toprak, sınır, değişikliği arzu edilmemektedir. 2. Her ulus kendi istediği hükümet biçimini seçebilecektir. 3. Deniz ve okyanuslarda serbest dolaşım, ticaret sağlanacaktır. 4. Uluslararası alanda ekonomik anlamda tam bir işbirliği istenmektedir. Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisinin içeriğinde yer almaktadır? A. Atlantik demeci, B. Milletler Cemiyeti tüzüğü, C. Casablanca Konferansı, D. Washington Konferansı, E. Tahran Konferansı. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise Atlantik demeci bildirisi konusunu tekrar okuyunuz. 9. Üç büyüklerin ABD, İngiltere, Rusya bir araya gelerek İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın alacağı biçim üzerinde durdukları, hatta Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin Rusya lehine değiştirilmesine karar verdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir? A. Quebec Konferansı, B. Potsdam Konferansı, C. Yalta Konferansı, D. Tahran Konferansı, E. Adana Konferansı. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise 2. Dünya Savaşı ve sonrasında yapılan toplantılar konusunu tekrar okuyunuz. 10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir? A. Ekonomik, B. Siyasal, C. Kültürel, D. Ekolojik, E. İklimsel. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise 21. yüzyıl ve küreselleşme konusunu tekrar okuyunuz.
37. ayrımın sonu, sayfa 362.